Ayrım 8, sayfa 63.
Otele vardığımda hemen Maya'yı aramış, onu bir demir yolu gibi uzayıp giden yemek kuyruğunun tam ortasında bulmuştum. Hala kabuk adam serüvenimin ormanlarında dolaştığımdan gülümseyişime karşılık vermemesinin üzerinde durmadım. Başımdan geçenleri tadını çıkara çıkara anlatmaya hazırlanıyordum. Oysa Maya tek bir sözcük bile söylememe izin vermedi. Neredeydin bu saate kadar? İlk anda beni merak ettiğini, bu yüzden sinirlendiğini sandım. Bir bilsen, neler oldu neler. Çok esrarengiz biriyleydim. Bir yolculuk hevesle anlatmaya koyulmuştum. Ama Maya sözümü kesti. Bir saattir seni bekliyorum. Odama giremedim. Yüzü Alaska kışları gibi sert, sesi kutup denizleri kadar soğuktu. Anlayamıyordum. Bir yabancıymışım gibi davranıyordu bana. Cam gibi donuk gözlerinde hiçbir dostluk belirtisi bulamıyordum. Saç kurutma makinesini kullanmak için odasının anahtarını ödünç almış, sonra da cebimde unutmuştum. Bunda bu kadar kızacak ne vardı? Kusura bakma, tam seminere geliyorum ki o yerliyle bir saattir odama giremediğimi söylüyorum sana, çok sorumsuzsun. O ana değin büyük çabayla canlı tuttuğum gülümsemem, sonunda donup kalmış, bir palyaço maskesinin gülümseyişine dönüşmüştü. Maya'nın ses tonu, çevremizdekilerin dikkatini çekecek denli yüksekti. Başlar bize doğru döndü. Birden yakıcı bir aydınlanmayla böyle davranmasının nedenini sezinledim. 2 haftadır Maya iyi öğrenci olduğunu kanıtlamaya uğraşıyordu. Bütün seminerleri izliyor, hocaların peşinden ayrılmıyordu. Bunları yabana atılmayacak bir fizik sevgisinden çok kariyer hesaplarıyla yaptığını anlayacak kadar iyi tanırdım onu. Bütün deli doluluğuna karşın hayattan ne istediğini bilenlerden de o. İstedikleri için gereken ödünleri de vermeye hazırdı. Prof. Carbell'le sigara atışmasından beri onun tarafında, yani uyumlu, uslu öğrenciler safında olduğunu göstermek için canla başla çalışıyordu. Grubun anarşisti, onun en yakın arkadaşı olsa bile o anarşist olmak ne kelime, sorun çıkaranları yola getirirdi. Maya ile arkadaşlığımda genellikle erkeksi, hatta centilmence denebilecek bir tutum takınırdım. Onun şımarıklıklarını, kaprislerini hoş görür, ansızın parlayan öfke nöbetlerini de hep alttan alırdım. Öfkesinin gerçek hedefi olmadığını, yalnızca benim yanımda kendini ortaya koymaya cesaret edebildiğini iyi bilirdim çünkü. Ama bu kez kendimi tutamadım. Hem iyi öğrencilerden, uyumluluktan, usuluktan kusacak denli bıkmıştım, hem de kabuk adamla yaptığım yolculuk, o hiç kimsenin dinlemeye yanaşmadığı serüven, hayatımın belki de en sarsıcı olaylarından biriydi. Anahtarım burada. Saç kurutma makinende sapasağlam duruyor. Hiç merak etme, dedim sertçe ve yürüyüp gittim. Bir şeyler söylemeye çalıştığını fark etmiştim ama arkama dönüp bakmadım. Saat 10'u çoktan geçtiği halde Tony ortaya çıkmamıştı. Yemek boyunca öfkeli bir suskunlukla oturmuş, hiç kimseyle konuşmamıştım. İçim kıpır kıpırdı ama kabuk adam öykümü onunla ilgilenmeyecek kişilere anlatarak harcamamaya karar vermiştim. Dahası ne kabuk adamla ne kendi duygularımla ilgili olarak zihnimde hiçbir şey berraklaşmamıştı. Yemek saatinin bitiminden beri kumsal ve restoran arasında mekik dokuyordum. En sonunda bardan büyük bir romlu meyve kokteyli alıp Tony'yi akşamüstü gördüğümde el sallamak için çıktığım duvara oturdum ve hızla içmeye başladım. İçkim biter bitmez yatacak ve bu tatsız geceyi unutacaktım. Tony'nin yumuşak kedi adımlarını arkamda hissettiğimde kokteylin içindeki vişneleri parmaklarımla çıkarmaya çalışıyordum. ''Hey, bu kadar hızlı içme. Çok çabuk kafayı bulursun.'' Kumsal yönünden değil de otelin giriş tarafından gelmiş ve benim bir süre izlemiş olmalıydı. Çoktan yendiğimi sandığım o korku, Tony'nin üzerimde yarattığı ölüm korkusu gene ansızın başlayıverdi. Ömrüm boyunca hiç kimseden böylesine korkmamıştım ve aslında somut bir nedeni yoktu. Zorlukla gülümsedim ve kadehimi ona doğru uzattım. Hiç çekinmeden, teşekkür bile etmeden aldı. Bir dikişte bitirdi. ''Hızlı içme diyene bak, senin gibi içki içeni de hiç görmemiştim.'' dedim. Korkumu bastırmaya ya da en azından gizlemeye olabildiğince rahat gözükmeye çalışıyordum. İnce uzun parmaklarıyla vişneleri kağıt bardaktan çıkardı. Ağır ağır, göstere göstere, nispet yaparcasına yemeğe koyuldu. ''En sevdiğim kısım bu, bunları yemek. Sanki seni yiyormuşum gibi.'' Dehşetle irkildim. O an olduğu gibi bugün de hala çözemediğim bir tepkiyle duvardan atladım ve var gücümle uzaklaşmaya başladım. Ama başım öylesine dönüyordu ki ansızın yeryüzü beni hızla içine çekmek istedi. Sendeledim. Düşmekten son anda bir çalıya tutunarak kurtuldum. Kafamın içinde tonlarca ağırlıkta bir gülle vardı. ve bu ağırlıktı bedenimi toprağın altına doğru hızla çeken. Beynimi betona çarpıp parçalamaktan güçlükle alıkoyabiliyordum sanki. Tony arkamdan koştu. ''Neler oluyor sana? Bu kadar sarhoş musun?'' Yüzüme baktığı anda sarhoş olmadığımı, şiddetli bir şok geçirmişçesine titrediğimi fark etti. ''Özür dilerim. Şaka yapmıştım sadece. Neden böyle korktun ki?'' ''Çok özür dilerim. Ahman tekiyim ben.'' ''Sorun yok Tony. İyiyim.'' Kendimi toparlamaya çalışıyordum. Ama sırtımdaki ürpermeler, kollarımın ve bacaklarımın uyuşması, hepsinden de kötüsü başımdaki kurşun ağırlığı bir türlü geçmiyordu. Düşünüyordum. Bu tepki gerçekten neye göstermiştim ve niçin? Akşamüstü kumsalda yaşadığım dehşeti dışa vurumuna indirgemeydi bu. Çok daha eski ve köklü bir korkunun açığa çıkışıydı. Beni böylesine yere savurabilen korkunun nesnesi ne olabilirdi ki? Sana ot getirdim. Hindistan cevizi ağaçlarına gidelim mi? O anki ruhsal durumumda baş edemediğim korkularla kıskıvrak esir düşmüşken aynı yollardan tekrar geçmeyi, aynı tehlikelere tekrar atılmayı düşünemezdim bile. Hem de bu korkunç sifiri karanlıkta. Şansımı bir kez daha zorlamaya, ölümle bir kez daha oynamaya gücüm kalmamıştı. Bu gece ıssız bir yere gitmemeye kararlıydım. Hayır, uzaklara gitmeyelim. Çok yorgunum bu gece. Bir de aslında ben karanlıktan korkarım. Doğruydu son söylediğim. Karanlıktan bir çocuk kadar korkarım. Hayal gücüm mantığın denetiminden çıkar ve gerçekle fanteziyi ayırt edemez bir duruma gelirim. Karanlıktan herkes korkar ama karanlıktakilerin aydınlığa çıkarılması gerekir. Otelle proje arasındaki kumsalda iskeleye yakın bir yerlere gitmeyi önerdim. Hiç hoşlanmamıştı bundan ama kabul etmek zorunda kaldı. Restorandaki sayısı ve coşkusu oldukça azalmış fizikçi grubunun meraklı baykuş bakışları altında yola koyulduk. Önde çevik ve hızlı adımlarıyla Tony yürüyordu. Ben de hantal sabalarımla çukurcuklar, su birikintileri, çalılıklarla kaplı, kapkara kumlukta düşe kalka ona yetişmeye çalışıyordum. Tony onu tanıdığımdan beri ilk kez yalınayak değildi. Eski püskü bağcıkları kaybolmuş siyah botları vardı. Beyaz bir gömlek, beyaz bermuda pantolon giymiş, üç renkli yün bere takmıştı. Bu gece için özel olarak hazırlanmıştı besbelli. Çekici görünmek için harcadığı çaba içi burkuyordu. Öylesine yoksul ve çirkindi ki, bense sabolarımı çıkarıp doğru dürüst bir ayakkabı giymeye tenezzül etmediğim için kendimden utandım. ''Giymişsin'' dedim en sevimli ses tonumla. ''Biraz, çok az. Bereni değiştirdin mi?'' ''Hayır, aynı bere. Geceleri farklı görünüyor. Geceleri mi daha güzel, gündüzleri mi?'' Hiç düşünmeden geceleri diye karşılık verdim. Ama yanıtını öğrenmek istediği aslında başka bir soruydu. ''Bu sıcakla nasıl yünlü bereyle dolaşabiliyorsun?'' dedim. Büyük bir pot kırdığımı bilmeden. Sonraları öğrendim ki bu üç renkli bere Karayipler'de çok yaygın olan Afrika kökenli Rastafari inanışının bir işaretiydi. Irkçılığa ve her türlü sömürüye karşı çıkışın simgesiydi. Hiç taranmayıp uzun örgüler haline bırakılan saçlar gibi. Yeşil sömürgecilerin aldığı toprağı, sarı o toprağın zenginliğini ve kırmızı da uğruna dökülen kanı simgeliyordu. Bunların hiçbirini Tony anlatmadı bana. Adadan döndükten sonra Rastafari kültürüyle ilgilenmeye başladığımda öğrendim. O yalnızca biraz gücenmiş bir tavırla beresini çok eskiden beri taktığını söylemekle yetindi. Gür dikenli çalıların arasında kuytu bir noktayı hemencecik keşfedip bir cigara sarmaya başladı. Çevreyi kollamayı bir an bile bırakmıyordu. Bir gece sabaha karşı güneş doğmadan az önce tam burada yengeç avlıyordum. Dört tane yıldızın birleştiğini ve ondan yeni bir yıldız doğduğunu gördüm. Bir işaretti bu. Neyin işareti? Bilmiyorum. Bir mucizenin belki. Kısa bir suskunluktan sonra Tony coşkuyla yengeç avını anlatmaya başladı. Pek ilgilenmediğim için olsa gerek bugün ayrıntılarının hiçbirini hatırlamıyorum. Tek aklımda kalan anlatımın şiirselliği. Ancak çok iyi bir romancı bir yengeç avını böylesine canlandırabilirdi. Ama sen yengeç yemezsin, değil mi? Diye kapattı konuyu. Sıkıldığımı fark etmiş olmalıydım. Evet, nereden biliyorsun? Bugün deniz ürünlerini yemediğini söylemiştin. Doğruydu. Laf arasında böyle bir şey demiştim. Nasıl hatırlıyorsun? Çok şaşırdım. O kadar çok şey konuştuk ki bugün. Sana ilişkin her şeyi hatırlayacağım, dedi. Sesi birden yumuşamış, gözleri derinleşmiş, kapkara gökyüzünün içerircesine büyümüştü. Sanki bana değil de benim içimde gizlenmiş bir mucizeye bakıyordu. Özellikle de yüzünü. Saçlarını rüzgar savurmuşken, gözlerini kapamıştı. Bu akşam palmiyelerin altında otururken Rüzgarın yüzüme savurduğu saçlarımı geri çekmediğim anı mı düşünüyordu? İskelede, mercanlarda, derinliklerde, her yerde yüzünü göreceğim bundan böyle. Bir hipnotizmanın etkisinden kurtulurcasına silkindi. Acı acı gülümsedi. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Evet biliyorum. Aşık oldum. Son cümleyi söylerken kafasını hafifçe iki yana sallamıştı. Artık bittim, mahvoldum dercesine. Tony lütfen bana aşık olma. Neden? Çok mu zor ele geçersin? İlk kez canımı yakmıştı işte. Bu soruyu hiç hak etmemiştim. Hayır hayır, öyle demek istemedim. Ben pazartesi gidiyorum buradan. Karanlığa karşın yüzünde fark ettiğim acının boyutu alt üst ediciydi. Kabuk adam beni gerçekten çok seviyordu. Böylesine derin, içten, karşılıksız bir sevgiyi elde etmek için hiçbir şey yapmamıştım oysa. Şimdiye kadar hiç karşılaşmadığım, yabanıl, hatta canavarımsı bir aşktı bu ve beni korkutuyordu. Belki gene gelirsin. Türkiye çok uzak mı buradan? Kaç saat çekiyor uçakla? 3-4 saat mi? Çabucak bir hesap yaptım. İstanbul, New York, New York burası. En az 16 saat. Hayatım boyunca bir daha Karayipli'de gelecek parayı bulacağımı hiç sanmıyordum. Kaldı ki yüzlerce ada içinde tekrar St. Croix'u seçmek. Hayır, buraya bir daha hiç gelmeyeceğim. Dürüst olduğumu sanıyordum ama aslında düpedüz kaba ve acımasızdım. Onun bir orkide gibi eşsiz ve zarif duyarlılığını keskin soğuk bir orakla biçiyordum. Sevilmeye her şeyden çok gereksinimim varken bana karşılık istemeden sunulan bu umulmadık sevgiyi reddediyordum. Ele geçirdiğim her şey için savaşmış, yıpranmış, didinmiştim. Hayatın bu sürpriz armağanının değerini bilemeyecek denli katılaşmıştım. Yüreğim nasır bağlamıştı. Belki bavulunda benim için de bir yer vardır. Ama daha 3 günün var. Bazen 3 gün o kadar uzundur ki. Bazen 3 gün o kadar uzundur ki. Öylesine değiştirir ki insanı. O zaman bunu bilmiyordum Tony. Ansızın başlayan bir motor sesiyle birlikte üzerimizde parlayan farların ışığıyla donup kaldım. Elimde atıp atmamaya karar veremediğim cigara, cezaevinden kaçarken nöbetçi ışığına yakalanmış bir mahkum gibi kıpırtısız ve dehşet içindeydim. Gözlerimi karanlığı delip geçen sarı oklardan ayıramıyordum. Burnumuzun tam dibinde bir otopark olmalıydı. ''Araba geliyor mu gidiyor mu?'' diye fısıldadım. Durumu benden çok önce kavramış Tony'ye. ''Gidiyor. Bak böyle her şeyden korkup durmasana. Bir erkek nasıl davranırsa sen de öyle davranabilirsin. Eğer kokain çekiyor olsaydık başka. Ama buralarda ot içerken polis bile gelse siktir git dersin. Olur biter. Kime ne hesap verecekmişim? Kadınımla ot içiyorum.'' Kadınımla sözcüğünü gururla vurgulamıştı. ''Benim geldiğim ülkede bu tip şeyler yasaktır. Cezası da çok ağırdır.'' dedim somurtarak. Doğrusu korkaklığımın yüzüme vurulması hiç hoş değildi. Araba karanlığın içinde çoktan gitip gitmişti bu arada. ''Bu müzik de ne?'' diye sordum. ''Hangi müzik? Bu müzik değil ki.'' Ne olduğunu çıkaramadığım, ritmik, tek düze bir ses duyuyordum sürekli. Voodoo ayinlerinin müziğini andıran bir ses. Gerçeklikten uzaklaşmaya oldum olası yatkın olan hayal gücüm, marihuana ve karanlığın etkisiyle bir şeyleri değiştiriyor olmalıydı. Ama ben bir müzik duyduğuma emindim. Karayipler'de gerçekliğin sınırları iyice silikleşmişti zaten. O anda Tony'nin ilk kez benden çekindiğini hissettim. Benim gizimi çözmüş, çılgınlığın eşinde olduğumu anlamıştı. Acıma ve kuşkunun sevecenlikle harmanlandığı bakışlarla inceliyordu beni. Nezaketinden olsa gerek, sesin ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yapmadı. Daha cigara henüz bitmişti ki, şiddetli bir tropikal yağmur, hiç işaret vermeden ani bir duygusal tepki gibi başlayıverdi. Gökyüzü bütün gerilimini bizden çıkarırcasına iri ağır damlalar boşaltıyordu üstümüze. Ayağa fırladım. ''Hadi gidelim buradan. Sığınacak bir yer bulalım.'' Yağmurdan rahatsız olmama şaşıran Tony sordu. ''Hey, senin ülkende yağmur yok mu?'' Biz daha altına girecek bir yer bulamadan başladığı gibi ansızın kesiliverdi yağmur. Gökyüzünün öfkesi bir çocuğunki kadar kısa ve oyuncuydu. Gizli yerimize geri dönmektense otelden çıkıp asfalt yolda yürüdük. Saçlarım üstüm başım sırılsıklamdı. Sabolarımın içindeki ayaklarım bile çamurlanmıştı. Tony kumsala çalıların arasında gizlediği iki büyük deniz kabuğunu eline almıştı. Çocuklarından bir an uzaklaşmaya gönlüne el vermeyen bir anne gibi sürekli taşıyordu onları. ''Bu deniz kabukları çok ağır değil mi? Hep yanında taşıyorsun da. Bu adada geceleri dolaşırken yanında mutlaka bir şeyler bulundurmalısın. Deniz kabuğu çok iyi bir silahtır. Bıçaktan bile daha iyidir. Sana bıçakla saldıran birini rahatlıkla alt edebilirsin bununla. Bak, böyle tutacaksın.'' Elini deniz kabuğunun içine geçirdi. Sert, pürtüklü yönünü kalkan gibi kullanarak havayı yumruklamaya başladı. Anladın mı? Sen de dene. Gösterdiği gibi yaptım. Kabuk elime bir eldiven gibi uymuştu. Gerçekten de mükemmel bir silahtı. Ama çok ağırdı. En azından 5-6 kilo kadar. Sana bıçağı savurdukça bununla durduracaksın. Burnuna bir tane indirdin mi de işi tamam. Ama kabuk kırılabilir. O zaman... Öyle güzel ki, dedim. Bunu kırmaya dayanamam. Aslında bir insana vurmaya dayanamayacağımı düşünüyordum. Ama açık vermedim. Hangisi daha güzel, diye sordu. İki kabuktan birini seçmemi isteyerek. Bir tanesi ince pembemsiydi. Daha zarif, kıvrımlı ve gösterişliydi. Öteki ise sarı turuncuydu. Büyük ve kaba olmasına karşın alçak gönüllü bir ağırbaşlılığı vardı. İkinciyi seçtim. Sence hangisi? Senin seçtiğin daha güzeldir benim için, diye yanıtladı Tony her zamanki inceliğiyle. Ayrım sonu. Sayfa 72.